Gazap üzümleri.
Ayrım 18.
El sürücü yerine bindi. Marşırladı, sonunda altı uğuldadı. Derken altı silindirin kükremesi duyuldu. Arka taraftan mavi dumanlar tüttü. Eyvallah Mulih diye seslendi el. Bütün aile hoşça kal Mulih diye ona katıldılar. El kamyonu düşük vitese taktı, el frenini bıraktı. Kamyon titredi, avlunun üzerinde zorlukla ilerledi. İkinci vites yerine geçti, tepeyi tırmanmaya başladılar. Çevrelerinde kırmızı tozlar havalandı. Tanrım amma yük dedi el, biz yol mol alamayız bu gidişle. Anı arkaya bakmaya çalıştı ama yükler görüşünü engelliyordu. Başını doğrulttu. Dost doğru karşıya, toprak yolun ilerisine bakmaya koyuldu. Gözlerinde sonsuz bir bezginlik ifadesi vardı. Yukarıdakiler arkaya baktılar ama evi, ambarı, bacadan hala yükselen incecik dumanı gördüler. Güneşin ilk ışıkları altında kızaran pencereleri gördüler. Eşikte durmuş onların ardından bakan Muli'yi gördüler. Derken tepe görüşü kesti. Yolun iki yanında hep pamuk tarlaları vardı. Kamyon tozların arasından ağır ağır otoyola batıya doğru ilerledi. 11. Arazinin tüm evleri boşalmış, bu yüzden arazi de boş kalmıştı. Tek kıpırtı oluklu saçtan yapılmış, gümüş gibi parlayan traktör barakalarındaydı. Onlar da madenle, benzinle, yağla, toprağa dalıp çıkan dişlileriyle canlıydılar. Işıkları yanıyordu. Traktör için gece diye, gündüz diye bir şey yoktu çünkü. Diskler toprağı gece de alt üst ederdi, gündüz de. Atlardan biri işi paydos edip ahıra çekildiğinde bir hayat, bir canlılık olurdu hala. Soluk alınır verilirdi, bir sıcaklık olurdu. Ayaklar samanların arasında kıpırdar, çeneler yemin üzerinde oynar, kulaklar, gözler yaşıyor olurdu. Hayatın sıcaklığı olurdu ahırda, hayatın kokusu olurdu. Ama traktörün motoru durdu mu, koca makine hangi maden cevherinden yapılmışsa onun kadar ölü kalırdı bir kenarda. Sıcaklığı tıpkı ölen vücuttan çıkan hayat sıcaklığı gibi yok olurdu. Oluklu saç kapılar cesedin üzerine kapanıp sürücüsü kente ya da belki 20 mil ilerideki evine yollandığında isterse haftalarca, aylarca dönmeyebilirdi. Ölüydü çünkü traktör. Bir kolaylık, bir etkinlikti bu. Hem öylesine bir kolaylıktı ki işin doğasında yatan mucize niteliği yok oluyordu. Öyle bir etkinlikti ki toprağın ve toprağı işlemenin de mucize niteliği yok oluyor, aradaki o derin anlayış, o derin ilişkide mucizeyle birlikte gidiyordu. Traktörcünün içine bir tiksinti ve nefret doluyordu. Yalnızca anlayışı ve ilişkisi olmayanlara musallat bir nefretti bu. Nitratlar toprak demek değildi çünkü. Fosfatlar da toprak demek değildi. Pamuk lifinin uzunluğu da toprak demek değildi. Karbon demek insan demek değildi. Tuz da, su da, kalsiyum da öyle. Bunların hepsi vardı insanda. Ama çok daha başka şeyler de vardı. Hem de pek çok. Kimyasal yapısından çok daha zengin bir varlık olan insan, yer kabuğu üzerinde gezinir, sabanının ucu taşa çarpmasın diye onu çevirir, önündeki engeli aşırtmak için sabanın saplarını aşağıya bastırır, toprağın üzerine diz çöküp öğle yemeğini yerdi. Kimyasal elemanlarından daha fazla bir varlık olan insan, toprağın da analiz sonuçlarından farklı olduğunu bilirdi. Ama makine adam, o ölü traktörü süren adam, tanımadığı, sevmediği bir toprağın üzerinde çalışır, onun yalnızca kimyasal yapısını anlardı ve tiksinir, nefret ederdi. Hem o topraktan hem de kendinden. Oluklu saç kapılar kapandığında o adam evine giderdi. Evi bu toprak değildi onun. Boş evlerin kapıları kendi kendine açılıyor, rüzgarla öne arkaya oynuyordu. Kasaba ve kentlerden bir yığın küçük çocuk camları kırmaya, çöpleri karıştırmaya, defini aramaya geliyordu. İşte çeliğinin yarısı kırılmış bir bıçak, bu iyi doğrusu. Kokuya bakılırsa burada da bir fare ölmüş galiba. Baksana, Viti duvara ne yazmış? Okuldaki tuvalete de yazmıştı aynısını. Öğretmen yıkattırdı ona sonra. Evdekilerin gittiği günün akşamı ava çıkmış kediler tarlalardan yavaş yavaş çıka gelip kapıların önünde miyavladılar. Kimse çıkmayınca kediler açık duran kapılardan içeriye süzüldüler. Boş odalarda miyavlaya miyavlaya dolaştılar. Sonra tarlalara geri döndüler. O günden sonra da artık yaban kedisi oldular. Köstebekleri tarla farelerini avlayarak gündüzleri hendeklerin içinden uyuyarak yaşayıp gitmeye başladılar. Gece olunca ışık korkusundan kurtulan yarasalar evlere dalıp boş odalarda uçuyorlardı. Bir süre sonra gündüzü de odaların loş köşelerinde geçirmeye başladılar. Kanatlarını yukarıya doğru kıvırıyor, kirişlerden baş aşağı sallanıyorlardı. Boş evleri pisliklerinin kokusu sardı. Fareler evlere girdi. Ot doğumlarını kıyı köşeye, mutfak çekmelerinin dibine saklar oldular. Sansarlar o fareleri avlamaya geldi. Kahverengi baykuşlar bağıra çağıra içeri dışarı uçmaya başladılar. Derken küçük bir sağanak geldi. Eşiğin üzerinde bile otlar bitti. Eskiden orayı ot bürümesine izin verilmezdi. Teras döşemelerinin arasından yabani otlar baş vermeye başladılar. Boştu evler. Ve boş ev çabuk yıkılırdı. Paslı çivilerin deliklerinden yarılmalar başladı. yerlere bir toz oturdu. Bu tozu yalnızca fare, sansar ve kedi izleri bozar oldu. Bir gece bir rüzgar kiremitlerin tekini söktüğü gibi yere fırlattı. İkinci bir rüzgar açılan o delikten içeriye daldı. Üç kiremit sökmeyi başardı. Üçüncü rüzgar bir düzinesini kaldırdı. Öğlen olduğunda güneş açılan deliği kavurdu. Kızgın ışınlarını yer döşemelerine düşürdü. Yaban kedileri geceleri tarlalardan geliyorlardı ama artık eşikte miyavladıkları yoktu. Odadan odaya bir bulutun gölgesi gibi dolaşıyorlardı yalnızca. Fare avlıyorlardı. Rüzgarlı gecelerde kapılar çarpıyor, lime lime perdeler kırık pencereleri dövüp duruyordu. 12. 66 numaralı karayolu başlıca göç yoludur. Ülkeyi baştan başa aşan 66'nın Mississippi'den Bakersfield'e kadar olan kısmı haritaya baktığınız zaman hafif hafif dalgalanan bir çizgiye benzer. Kırmızı topraklardan, boz topraklardan geçer, dağlara, tepelere döne döne tırmanır, kayalık dağlarını aşar, o parlak, o korkunç çöle girer, çölü bitirince tekrar dağlara sardırır, en sonunda da Kaliforniya Vadisi'nin zengin topraklarına iner. 66 kaçan insanların yoludur. Tozdan kaçan, azalan topraktan kaçan, traktör gürültüsünden, küçülen mülkiyetten kaçan, ta Teksas'tan kopup uluya uluya buralara varan rüzgardan kaçan, toprağa bereket getireceğini, içindeki canı götüren sel sularından kaçan göçmenlerin yoludur o. Bütün bunlardan kaçanlar, sıram sıram yan yollardan, araba tekerleğinin açtığı izlerden, toprak patikalardan gelip gelip 66'nın üzerine dökülürler. Ana yoldur 66, kaçış yoludur. Clarksville, Ozark, Van Burn ve Fort Smith 62 numaralı yolun üzerindedir. O yol Arkansas'ta biter. Bundan sonra yolların hepsi Oklahoma City'ye yönelir. Tulsa'dan gelen 66'da, McAllister'dan gelen 270'de, güneydeki Wichita Çağlayanı'ndan gelen 81'de, Enid'den gelen kuzey yolu da Edmund, McLeod, Purcell derken 66 Oklahoma City'den çıkar, batıya yönelir. El Dorado ve Clinton'dan geçer. Hydro, Elk City bir de Texola. Ondan sonra Oklahoma eyaletinin sınırı gelir. 66 bu sefer Teksas'ın tava sapı gibi uzantısını aşar. Shamrock, McLean, Conway ve sapsarı Amarillo. Daha sonra Wildorado, Vega, Boise, Teksas'ın da sonu. Sıra gelir Tucumcari ile Santa Rosa'ya. New Mexico dağlarından ver elini Albuquerque. Burada Santa Fe'den aşağıya inen yolda ona kavuşur. Rio Grande boğazından aşağı Las Lunas, oradan tekrar batıya. Gallup'a vardınız mı New Mexico'nun da sonu geldi demektir. Şimdi artık sıra yüksek dağlardadır. Arizona'nın dağlık kesiminde Holbrook, Winslow ve Flagtail. Sonra sanki toprak kabarmış gibi görünen o büyük yayla gelir. Ash Fork, Kingman, sonra bir kere daha kayalık tepeler. Suyun tepelere kovalarla taşınıp satıldığı diyarlar. Sonra Arizona'nın güneşten yarık yarık olmuş dağlarından Colorado'ya girilir. Burada dere kıyılarında yeşil kamışlar göze çarpar. Arizona bitmiştir artık. Nehrin hemen ötesi de Kaliforniya'dır. Kaliforniya şipşirin bir kasabayla başlar. Needles nehrin hemen kenarındadır ama nehir de bir tuhaftır burada. Needles'i geçince yukarıya kavrulup kurumuş sıra dağlara yönelir insan. Onları da aşınca çöl başlar. 66 bu korkunç çöle dalar. Orada mesafelere bir titreklik sinmiştir. Kapkara dağlar uzaktan bakınca havada asılı duruyor gibi görünür. Sonunda Barstow çok şükür ama onun ardından yine çöl. Ta yeni baştan dağlar yükselene kadar. Ulu dağlar iyi dağlardır. 66 döne döne onların arasından ilerlemeye başlar. Derken birden bir geçit, ardından da aşağılarda güzelim bir vadi. Meyvelikler, bağlar, minik evler, ta uzaklarda da bir kent. Oh şükürler olsun Allah'ım, bitti artık. Kaçan halk 66'nın üzerinden akıp gidiyor. Bazen bir tek araba, bazen küçük bir kervan. Gün boyu tekerlekler ağır ağır dönüyor. Gece olunca bir su kıyısında konaklıyorlar. Gün boyu o eskimiş, çatlak radyatörlerden buhar sütunları fışkırıp duruyor. Gevşemiş piston kolları tangırdıyor. Ya o kamyonları sürenler? Ya kulakların dikilişi, aşırı yüklü arabaların çıkardığı her sesi duymaya çalışışları. Kentlerin arası ne kadar? Kentlerin arası korkunç. Ya bir şey kırılırsa? Kırılırsa şurada mola veririz. Jim kasabaya kadar yürür, gerekli parçayı alıp gerisin geri yürür. Bizde yiyeceğimiz ne kadar kaldı? Motorun sesini dinle, tekerleri dinle. Hem kulağınla dinle, hem direksiyon simidine sarılan ellerinle dinle. Vites kolunu kavrayan avucunla dinle. Pedallara basan ayaklarınla dinle. Tüm duyularınla dinle tangırdayan hurdayı. Bir değişiklik duymaya çalış o tangırtıda. Tempoda bir değişme demek, belki bir hafta burada çakılmak demektir. Bu tıkırtı da ne? Sübap itecekleri. Boş ver onlara. Mehdi inene kadar takırdasalar ziyan olmaz. Ama arabanın ilerlerken çıkardığı bu ses ne? İşitemiyorum ama hissediyorum. Yağ gitmeyen bir yer var galiba. Belki yataklardan biri hapı yutuyor. Tanrım, eğer yataksa ne halt ederiz? Parada hızla suyunu çekiyor. Bu Allah'ın belası motor ne demeye bu kadar kızıyor bugün? Yokuşta değiliz ki. İnip bir baksak. Vay canına. Vantilatör kayışı kopmuş. Haydi şu iple bağlayıver kayış gibi. Bakalım ne kadar zaman. İşte oldu. Dur uçlarına düğüm atayım. Bana bak yavaş sür. Bir kasabaya falan gelene kadar sakın hızlanma. Uzun dayanmaz o ip. Bir varabilsek Kaliforniya'ya. Portakallar diyarına bir varabilsek bu düldül altımızda dağılmadan. Bir varabilsek. Ya hele lastikler. İki kat beze aşınmış gitmiş bile. Zaten dört katlık lastik. Taşa maşa çarpıp da deldirmezsen belki 100 mil daha gider. Hangisi olacak dersin? 100 mil gidebilecek miyiz? Yoksa iç lastiği patlatacak mıyız? Hangisi ha? 100 mil. Evet, öyle düşünmek gerek. Yanımızda yamalık lastik parçaları var. Belki tam yarılmaz da birazcık delinir. İçten yama yapmak nasıl olur? O zaman belki 500 mil yaparız. Neyse, patlayana kadar gidelim bakalım. Bir lastik almak gerek aslında ama lanet olsun. Eskileri bile atep pahası. Seni şöyle bir süzüyorlar, yola devam etmek zorunda olduğunu hemen anlıyorlar. Bekleyemez bu herif diyorlar. Bakıyorsun fiyat hop fırlıyor. İster al ister alma. Ben burada spor olsun diye iş kurmadım. Lastik satıyorum lastik. Beleş satacak değilim ya. Size olanlar benim suçum mu? Ben kendi başıma gelecekleri kollamak zorundayım. Bir sonraki kent ne kadar sürer? Dün sizin gibi 42 araba geçti buradan. Nereden geliyorsunuz siz böyle? Nereye gidiyorsunuz hepiniz birden? Kaliforniya koskoca eyalet. O kadar da büyük demedik. Bütün Birleşik Devletler bile o kadar büyük değil. Yetecek kadar büyük değil. Hem sana hem bana yer yok. Bir ülkeye hem senin gibiler hem benim gibiler bir arada hiç sığmaz. Zenginle fakir, hırsızla dürüst hiç sığmaz aynı yere. Hem aça hem toka hiçbir yer yetmez. Nereden geliyorsanız oraya dönsenize siz. Burası özgürlükler ülkesi. İnsan canı nereye istiyorsa oraya gider. Sen yine öyle san. Kaliforniya sınır devriyesini hiç duymadın galiba. Los Angeles'tan gelme polisler sizin gibileri durdurup durdurup geri çeviriyor. Toprak alacak paran yoksa istemeyiz seni burada diyor. Ehliyetin var mı diye soruyor. Göster bakalım diyor. Sonra elinden alıp yırtıyor. Ehliyetin olmadan eyalet sınırından giremezsin diye tutturuyor. Burası özgürlükler ülkesi. Ya hele biraz kullanmaya kalk bakalım o özgürlüğü. Cebindeki parayla ne kadar özgürlük satın alabiliyorsan o kadar özgürlük tanıyor herif sana. Kaliforniya'da ücretler yüksek. Bak bu el ilanında hepsi yazılı birdir. Palavra. Gidip de dönenleri çok gördük. Birileri işletiyor sizi. Lastiği alıyor musun almıyor musun onu söylesen. Almak zorundayız efendi. Ama kesemizin de canını okuyor. Geriye pek bir şey kalmıyor. Burası da hayır kurumu değil. Yükle götür bakalım. Herhalde. Ama dur hele bir bakalım. Şöyle açıp kaplamayı kontrol edelim. Vay deyiyoruz. Kaplaması iyi diyordum bir de. Boydan boya yarık. Neredeyse açılıyor baksana. Neresi yarıkmış? Vay canına. Nasıl oldu da görmedim ben bunu? Bal gibi gördün namussuz herif. Yırtık lastiği dört papeli okutmaya kalktın bize. Bir tanesi patlatırsam anlarsın. Bana bak kendine gel. Görmedik diyoruz sana. Dur bak bir kolaylık yapalım. Şu lastiği sana 3.5'a bırakayım. Vurdun mu aya uçururum. Biz öteki kenti tutmaya bakalım. Bu lastikle varır mı istersin? Mecburuz. Bu orospu çocuğuna metelik kaptırmaktansa jant üstünde giderim be. Herif ne diye ticaret yapıyor sanıyorsun? Kendi söyledi işte. Spor olsun diye değil herhalde. İşi bu. Ne bekliyordun? Eli mahkum. Yolun kenarındaki şu ilanı görüyor musun? Hizmet kulübü. Salıları öğle yemeği. Kolmada oteli ha? Hoş geldiniz kardeşler. Hizmet kulübü buymuş demek. Biri bir hikaye anlattıydı. Katıldığı bir toplantıda iş adamlarının yüzüne bile anlatmış bunu. Çocukluğunda babası eline bir düve tutuşturmuş, götür bunu servise çek demiş. Yaptım diyor. O gün bugündür ne zaman bir iş adamının servisten, hizmetten söz ettiğini duysam, acaba kim düzülüyor diye meraklanırım diyor. Ticaret hayatına atılanlar yalan söylemeye, hile yapmaya mecburdur. Ama buna başka bir isim takarlar. Önemli olan odur. Sen gidip o lastiği çalarsan hırsız olursun. Ama o herif yırtık lastiğe karşı senin 4 dolarını çalmaya kalkıyor, adı da ticaret oluyor.
Ayrım sonu.